Ayrım 4.
Ama sonra yine mutbeğini, beyni yıkanmış bir zombiye, kendini tüm acı ve mutsuzluklardan sıyırmayı öğrenmiş kadına dönüşmüştü. Yarım daire halinde sert sandalyelere oturduk. Nadia yüzünü açtı ve onunla konuşmaya başladım. Kelimelerin içimden geldiği gibi dökülmesine izin vermiştim. Annem de ben de bu kadar kuru ve zayıf görünmesi karşısında şok olmuştuk. Bahçede oturduğumuz yarım saat boyunca elimden geldiğince neler olup bittiğini anlatmaya çalıştım. Kafasının karışmış olduğunu görebiliyordum. Bu denli kısa bir zaman diliminde ve özellikle böylesine gergin bir durumda açıklanamayacak kadar karma karışıktı her şey. Muhammed bizi izleyen adamlara tedirgin bakışlar savurarak sinirli sinirli dolanıyordu etrafımızda. Annem beni takip edip Muhammed'e onu damadı olarak kabul ettiğini söylememi istedi. Annemin mesajını ilettim ama o bizim söylediğimiz hiçbir şeyle ilgilenmiyor, hatta bizi küçümser görünüyordu. Jean-Pierre röportaj yapmak için öne doğru bir adım attı. Kameralar üzerine dönünce Nadia yüzünü yine kapattı. Gözleri korkudan kocaman açılmış, ona dikkatle öğrettikleri sözleri ezberden okumaya başlamıştı. "Ben bir Müslümanım," dedi. "Burada mutluyum. Kocam ve çocuklarımla İngiltere'yi ziyaret etmek isterim. Ama yaygara koparılmadan. Medya bizimle ilgilenmekten vazgeçerse gelebiliriz." "Medya zaten 4 yıldır konuyla ilgilenmiyordu," diyerek araya girdi annem. Kendini tutamamıştı. "Spotlar şimdi sönerse her şey başa dönecek ve hiçbir şey olmayacak." "Seni çıkarmaya çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğiz," dedim. Ama trans halindeki biriyle konuşmak gibiydi. Onu sarsıp aklını başına getirmek istiyordum. Okul piyesinde ezberden rolünü okuyan bir çocuk gibi konuşmaya devam etti. Jean-Pierre ona öğretilen senaryoda bulunmayan bir soruyla Nadia'nın sözünü kesti. "Birmingham'a gitmek ister miydin Nadia?" Nadia susmuş ve gözlerine panik dolu bir bakış gelmişti. Bir fotoğraf makinesi o anı yakaladı. Gözlerinin o saniyedeki hali tüm dünyada kitabın yeni baskıları için kapak resim yapılacaktı. Belleğimizden silinmeyecek korkunç bir kederin tablosuydu bu. "Mümkün değil," dedi. "Ne demek istiyorsun?" diyerek sorusunda diretti Jean-Pierre. "Bütün bunlar yüzünden," etrafta dikilen insanlara işaret etmişti gözleriyle. "İngiltere ile ilgili neler hatırlıyorsun?" diye sordu Jean-Pierre. "Çok küçüktüm. Yalnızca 11, 12, 13 yaşımdaydım." Muhammed sinirinden köpürüyor, köye diğer çocukların yanına dönmek zorunda olduklarını ve acele edip bitirmemiz gerektiğini söylüyordu. Babasının ve yetkililerin büyük baskısı altında olmalıydı. Zavallı adam, babasının beraberinde onu aldığı yabancı bir gelinle Yemen'e döndüğü güne lanet ediyordu herhalde. Birçok kez keşke köyden bir kuzeniyle, ailesinin evliliğinden mutlu olup onu sıkıntıya sokmayacağı bir kızla evlenmeyi dilemiş olmalıydı. Kaderi babası tarafından yazılıp mühürlenmişti ve buna elinden geldiğince dayanmalıydı. Ailesiyle İngiltere'ye gelmek istese bile babasının izin vereceğinden şüpheliydim. Yine de bu noktada ona acımamıştım. Benim gözümde sadece Nadia'nın kocasıydı ve kardeşimle onun özgürlüğünün arasında duruyordu. "Marcus nerede?" diye sordum. "Büyük babası gelmesine izin vermedi," diye cevapladı bir görevli. Abdülheda ve Govad'ın ailelerine hükmetmek için kullandıkları kin ve zorbalığı hatırladım. Kayıp oğlum için üzüntüden kahroluyordum. "Onu görebileceğimi söylemişlerdi." O kadar kırgındım ki ağlayamazdım. "İstiyorsan mahkemede onun için savaşabileceğini söylemişlerdi." Görevliler omuzlarını silkip birbirlerine baktılar ve eğlendiklerini belli eden gülümsemelerini gerçekten berbat biçimde sakladılar. "Bunun hiçbir yolu yok," dediler. Öfkem iyice artıyordu. Azıcık da olsa beni ümitlendirmelerine izin verdiğim için kendime de kızıyordum. Şu ana kadar hükümet görevlilerinin hangi ülkeden olurlarsa olsunlar sadece işlerine gelen şeyleri söyleyeceklerini kavramış olmam gerekirdi. Annemle benden röportajın kalan kısmını tamamlayana kadar yakındaki bir odada beklememiz istendi. Birkaç sandalye getirdiler ve 4 yerli kadın hemen karşımıza oturdu. Nadia gibi peçeliydiler. Ne zaman annemle birbirimize bir şey fısıldasak ne söylediğimizi işitmek için boyunlarını uzatıyorlardı. Ziyaretimizin kalan kısmı boyunca bu kadınlar yanımızdan ayrılmadı. Onlarsız tuvalete bile gidemedik. Görevlilerin rahat vereceği yoktu. Emir aldıklarını bilmemizi istiyorlardı. Röportaj tamamlandığında Nadia'nın 10 dakika sürecek jip yolculuğunda bizimle otele kadar gelmesine Muhammed gönülsüzce razı oldu. Tekrar İngiltere'ye uçana dek orada dinlenecektik. Arabanın içinde yalnız kalabildiğimizden tozlu, telaşlı caddelerden geçerken Nadia birazcık açılıp İngiltere'deki yakınları sordu. Beraberimize getirdiğimiz fotoğrafları gösterince hafiften ağlamaya başladı. "Geri dönmek isterdim," diye fısıldadı. "Sizinle gidebileceğimi ama çocukları götüremeyeceğimi söylüyorlar. Onları bırakamam. Hayatlarını tehlikeye atamam. Ne konuşmam gerektiğini söyleyerek devamlı tehdit ediyorlar. Sadece rahat bırakılmak istiyorum." Otele varınca konuşmak için bize birkaç dakika verdiler. Fakat Nadia ile yalnız kalabileceğimiz sözü asla gerçekleşmedi. Herkes yanımızdaydı ve Muhammed sonunda kalkıp kendisini takip etmesini buyurduğunda Nadia itaat ederek kocasının iki adım arkasından peşine düştü. "Nadia," diye bağırdı annem arkasından. "Lütfen Nadia." "Artık gitmeliyim anne," dedi. Yürüyüp uzaklaşırken yanaklarına dökülen gözyaşlarını görebiliyordum. Tam o sırada Şevki çıka geldi. Kollarını göğsünde kavuşturmuş sırıtıyordu. Annem öfkeyle üstüne atıldı. "Torunlarımı göreceğime söz vermiştin," diye haykırdı. Kayıtsızca "Neden köye gitmiyorsunuz?" diye bir öneride bulundu. "Hayır." Canlı çıkamayacağımızı bildiğim o yere tekrar gitme düşüncesinden korkmuş, adeta dönmüştüm. "Asla." "Pekala, gidebilirsiniz," diyerek damarımıza basıyordu Şevki. "Sen ve annen, bir engeliniz mi var sana?" Çıldırmıştım. Aklıma gelen bütün Arapça küfürleri savuruyordum suratına. Bir kelime daha duymamak için kaçıp gitmişti. Nadia'yı dışarıda Land Rover'a binerken görebiliyordum. Yetişmek için koştum. Başka bir şey söylemeden öylece çekip gitmesini kaldıramamıştım. "Seni seviyorum Nadia," dedim hıçkırarak. Nadia beni öpmek için öne eğildi. "Hepinizi seviyorum," dedi Brummy aksanıyla. Onu bağrıma bastım. Kucaklaşırken kulağıma fısıldadı. "Zana, beni unuttun mu? Lütfen beni unutma. Asla yerine getiremeyeceğim bir söz verdin. Beni burada bırakma. Uzun sürmesin ne olur." Kollarımı sıkı sıkı yakalamıştı. Gözyaşlarına hakim olabilmek için derin derin soluk alıyordu. "Seni asla unutmayacağım Nard. Yakında evde olacaksın. Avrupa'da neler olup bittiğini bilmiyorsun ama seni çıkaracağım. Nasıl olduğu önemli değil. Kurtulacaksın." "Biliyorum," dedi. "Anlıyorum." "Beni hiç kimsenin tanımadığı kadar iyi tanıyor ve onu İngiltere'ye getirene kadar vazgeçmeyeceğimi biliyor. Onu unutmadığımı o zaman da biliyordu." Kızgınlık ve şaşkınlıktan öyle konuşuyordu. Onu asla unutmayacağımı biliyordu. Fransız ekibi girişimin bu şekilde sonuçlanmasından ötürü şok olmuş ve hayal kırıklığına uğramıştı. Sanırım herkes Nadia'yı beraberimize getiremesek bile en azından bizden birkaç gün ya da birkaç hafta sonra geleceğine dair bir söz alacağımızı düşünmüştü. Ben de aynı şeye inanmak istemiştim ama içimden bir ses hayalimin gerçekleşmesinin bundan çok daha zor olacağını söylüyordu. Yemen'e döndüğüm an o silahlı adamları gördüm ve iki yüzlü konuşmalarını dinlemek zorunda kaldığım için Nadia'dan vazgeçmeyeceklerini anlamıştım. Birkaç dakikalığına kameraların önünde konuşabilirdik fakat yıllardır onu kendi güçleri altında tutuyorlardı. Ona istedikleri şeyi söyletebilir veya yaptırabilirlerdi. Çocuklarını elinden almak ve dayak yemekle tehdit edebilirlerdi. Onu çıkarmamızın daha çok uzun zaman alacağını sezgilerimden biliyordum. Olayların bu hali alacağını tahmin ettiğimi öbürlerine hatırlatmaktan kendimi alamıyordum. Şevki bizi onurumuza düzenlenen bir ziyafete davet etti. Annemle ziyafetini başına çalmasını söyledik ve yalnız kalıp ağlamak üzere oteldeki odamıza döndük. O an artık hiç ümit kalmamış gibiydi. 3. Neden kız kardeşlerim gibi yaşayamıyorum? Umutsuz uzun zaman yaşanmaz. Bir takım başarısızlıklar ve hayal kırıklıkları yüzünden hüsrana uğradığımda bile yüreğimin derinliklerinde her zaman küçük bir umut tohumu filizlenir. Gözyaşlarımda sulanıp kök salar ve kaybedilenin yerini almak üzere yavaş yavaş yeşerir. Her yeni umut mücadeleyi sürdürmem için başka bir nedendir. Paris'te gösterilen ilginin heyecanıyla umutlarımın fazlasıyla serpilmesine göz yummuştum. Tüm kuşku ve kaygılarıma rağmen içimden bir ses mucizenin gerçekleşebileceğini söylüyordu. Oysa acı içinde ayaklarım suya erecekti yakında. Medyanın ilgisinin bir şeyleri gerçekten değiştireceğine inandırmıştım kendimi. Beni Yemen'den çıkarıp içinde bulunduğumuz durumu yetkililerin ve halkın dikkatine sunan Observer kılığındaki medyaydı ne de olsa. Yeterince gazeteciyi tarafımıza çekebilirsek kesin başarıya ulaşabileceğimizden emindim. Herkes medyanın gücünden ve hükümetlerle kuruluşlar üzerine uygulayabileceği baskıdan söz eder. Madem öyle diye düşünmüştüm, Avrupa'daki 10 milyonlarca insan bizi desteklerken nasıl oldu da hiçbir şey başaramadık? Nasıl oldu da İngiliz ve Yemen hükümetleri böyle bir güçten etkilenmediler? Taiz'de tabii ki bir Paris'te alıştığımız televizyon stüdyoları, havaalanları ve 5 yıldızlı otel suitlerinde düzenlenen basın toplantılarının desteğinden uzakken, harcadığımız çabaların Yemenlileri kızdırıp canlarını sıkmaktan fazla işe yaramaması hiç şaşırtıcı değildi. O duvarlı, küçük, kasvetli bahçede etrafımızı saran adamların ne Observer'dan ne de Sacre Soir'den haberleri vardı. Avrupalı 10 milyonlarca insanın hikayemizi okumuş ya da duymuş olup bize haksızlık edildiğine inanması onlar açısından hiçbir şey ifade etmiyordu. Sadece kendi medyalarıyla hükümetlerinin söylediklerini biliyorlardı. Onlara ben ve annemin geleneklerini çiğneyip kendileriyle alay ettiğimiz söylendiğinden karşılarında onları huzursuz etmeye çalışan baş belası iki kadın görmüşlerdi yalnızca. Bu kadınlar geçmişten bu yana sürdürdükleri hayatı sorgulayıp ailelerindeki kadınlara istedikleri gibi davranma haklarına meydan okuyordu. Onlara tümüyle güçsüz olmadığımızı, savaşı sürdürmeye kararlı olduğumuzu göstermemize karşın önümüzde hala uzun bir mücadele durmaktaydı. Paris'te yeniden Sacre Soir stüdyosuna döndüğümüzde Şevki zafer sevinci içindeydi. Nadia kameralara sadece onların istediklerini söylemişti. Bakın, kendi gözlerinizle görebilirsiniz diyerek kurumlanıyordu. Onu bir dinleyin. Ancak seyirci ekranda Nadia'nın gözlerindeki acıyı fark etmiş ve Şevki'yi tekrar ıslıklamıştı. Görüntüleri izleyen herkes rahatlıkla Nadia'nın baskı altında konuştuğunu iddia edebilirdi. Bir kadın kocasından dayak yiyorsa bunu inkar edebilir. Ancak gözleri yalan söylemez. O gün mutlu olduğunu ve kocasıyla rahat bırakılmak istediğini ifade ederken Nadia'nın gözlerine bakan hiç kimse doğruyu söylediğine inanamazdı. Ayrıca Nadia görüşmenin hiçbir kısmında İngiltere'ye dönmek istemediğini söylememiş, sadece onlar yüzünden mümkün değil demişti. Fransız halkı aldanmadı. Nadia'nın onlara ne demek istediğini anlıyorlardı. Yine de Şevki'nin duruşmaya çıkan her kaypak avukat gibi Jean-Pierre'in yönelttiği her soruya uygun bir cevabı vardı. Buluşma için çocukları Taiz'e getirme sözü verdiklerini inkar ediyor, çocukların bizi köyde beklediğini, esas benim oraya gidip onları görmeyi reddettiğimi savunuyordu. Bu kadar küçük yaştaki çocukların okula gitmesinde bir gariplik görmüyordu. Jean-Pierre, 4 yıldan sonra çocuklar için büyük annelerini ve teyzelerini görmenin önemli olduğunu düşünmüyor musunuz? Diye sorunca, Şevki bizim birbirimize bağırdığımızı ve Nadia'nın bu eziyet için annemi suçladığını öne sürdü. Bunu hiç de birbirimize yakın bir aile olmadığımızın kanıtı olarak görüyordu. Hatta ona göre birbirine yakın olanlar Nadia ile Muhammed'di. Biz karı koca arasına girmeye çalışan kara kedilerdik. Tartışma önemsiz ayrıntılarda döndü dolaştı. Şevki yılan gibiydi ve seyirciler her dilinin dönüşünde, her kaypak, kaçamak cevabında, yalan yanlış her sözünde iyice öfkelenip ona karşı saldırganlaşıyordu. Şevki, Nadia'nın bir yetişkin olduğunu ve kendi seçimini yapmasına izin verilmesi gerektiğini söylemeye devam etti. Sanki onu bir şeyler yapmaya zorlayanlar bizdik. Sanki kendisi istemiyordu da biz onu İngiltere'ye sürüklemeye çalışıyorduk. Fransız basını oyuna gelmedi tabii. Önceki gün ekranda gördükleri şeyler yüzünden herkes çok üzgündü. Onların gözünde Nadia hala hayatı bitmez tükenmez bir zorlu didinmiş ve baskı altında eriyip giderken kendi arzusu dışında alıkonulan küçük bir kızdı. Ürkek mahkumun onu korkutucu dış dünyadan koruyan sığınağı olmuş bir kafes görünümündeki peçenin içinden dışarıya bakan kara, trajik gözlerini hepsi görmüştü. Birkaç ay sonra kız kardeşlerimden Aşiye, Birmingham'da bir sokakta babama rastlamış. Babamın ailenin diğer fertlerinden biriyle konuşabilmekten her zaman memnun olduğunu düşünüyorum. Çünkü böylece onunla konuşmadığımız zamanlarda neler olup bittiğini haber verebiliyor bize. Aşiye'ye Nadia'nın mutlu olduğunu, yine hamile kaldığını ve Yemen hükümetinin ona bir çeşit tazminat olarak 10 bin pound verdiğini söylemiş. Bu para Yemen'de akıl almaz bir miktar ve eğer doğruysa vicdanlarının onları ne kadar rahatsız ettiğini gösterir. Böyle bir ödeme yapıldıysa bile paranın hiçbir kısmının Nadia'nın eline geçmeyeceği kuşkusuzdu. O şubede parayla ne yapılabilirdi ki? Parasını yatıracak banka olmadığı gibi elinde tutma ya da harcama imkanı da yoktu. Parayı onun adına erkekler alacak ve bu onun parayı son görüşü olacaktı. Gece yarılarına kadar süren kağıt oyunlarında yitirilecek, hepsinin gece gündüz çiğnedikleri bir tür uyuşturucu olan gata gidecek ya da başka bir adamın kızlarını satın almaya harcanacaktı. Bernard Fixo, bir ara nasıl olduğumuzu sormak için annemi aradığında annem ona Aşiye'nin öğrendiklerini söylemiş. Fixo bu haberden hayrete düşünce Aşiye ile birlikte Sacre Soiree programına yeniden davet edilmemi sağladı. Daveti seve seve kabul ettim. Eski arkadaşı ziyarete gitmek gibiydi. Canlı yayına çıkma düşüncesi beni kaygılandırmıyordu artık. Jean-Pierre son programdan beri neler olduğunu öğrenmek istedi. Amacımıza bir adım bile yaklaşmamış olduğumuza inanamıyordu. Bu kez Şevki davet edilmemiş fakat canlı yayın başlar başlamaz öfke içinde kanalı aramıştı. Programı evinden izliyordu herhalde. Kendisini ve sevgili ülkesini savunmak için hemen yerinden fırlamış olmalıydı. Sanırım Taiz ziyaretindeki düş kırıklıklarından sonra pes edip usanacağımızı ummuştu. Hala savaşıyor olduğumuzu görünce dehşete düşmüş olmalıydı. Patronlarına sorunu tümden hallettiğini söyleyerek böbürlenmişti ve biz şimdi onu ulusal televizyon kanalında yalancı çıkarıyorduk. Programın ortalarına doğru söylediğimiz şeyleri yalanlamak amacıyla soluk soluğa ve oflayıp puflayarak stüdyoya geldi. Aynı tartışmalar gene başladı. Sinirden köpürüyor, durumumuzdan haberdar olur olmaz Nadia'yı ve beni köyden çıkardıkları, ayrılmak istediğimde İngiltere'ye dönmeme izin verdikleri için Yemen hükümetine minnet duymamız gerektiğini söylüyordu. Taiz de bahçedeki görüşmeyi kendisinin ayarladığını fakat bizim ona şükran duymadığımızı söyledi. Önceden de duyduğumuz aynı kaçamaklı sözlerle doluydu konuşması. Fakat bu kez ne söyleyeceğini hazırlanma vakti pek olmamıştı. Ve seyirci suçlanmayı hak ettiğini daha açık bir gözle görebiliyordu. Tutumunu değiştirmemişti. İnsanların beyinlerini zehirlediğimiz için kitabı satmayı bırakmamız gerektiğini ve Yemen hükümetinin bizle uğraşmaktan daha önemli işleri olduğunu söylüyordu. Nadia'nın talihsizliğinden para kazanmaya çalışan, sorun çıkaran kişiler olduğumuz izlenimini vermeye çalışıyordu. Seyirci ona karşı her zamanki kadar düşmancaydı. Fakat bu kez hiçbir şeyin değişmeyeceğini biliyordum. Bu kez umutlarımın fazla yükseklerde uçmasına izin vermeyecektim. Uzun bir yola hazırlıklıydım ve adımlarımı yere daha sağlam basacaktım. Mücadelemizden ve uyandırdığımız ilgiden tek bir şey çıkmışsa bu da babam ve arkadaşlarının önceleri onları da kaçırıp Yemen'e götürme tehdidinde bulunmalarına rağmen Aşiye, Tina veya Mo'ya ulaşamamış olmalarıydı. Aşiye de Tina da Birmingham'da kendi hayatlarını kuruyorlardı. Tina'nın o zaman iki çocuğu vardı. Aşiye ise ikinciyi bekliyordu. Hayatları tam istedikleri gibi özgür ve huzurluydu. Onlara iyi davranan ve saygı duyan erkeklerle beraberlerdi. Nadia da orada olsa annem peş peşe büyük anne olurken ailemiz en mutlu günlerini yaşayacaktı. Ben kendi dairemde rahat yaşıyor ve çocukken asla sahip olamadığı şeyleri Liam'a verebiliyordum. Zaten daha fazlasına ihtiyacım yoktu. Liam'la ben küçük ve mutlu bir aileydik. Liam'ın babası Jim ile ayrılmak zorunda kalmıştık. Fakat hala iyi dostuk ve Liam'la birlikte onunla ve ailesiyle sık sık görüşüyorduk. Benimle yaşamak Jim'e fazlasıyla zor gelmişti. O zamanlar çok aksi ve geçimsiz biri olduğunu biliyorum. Yemen'den döndüğümde öyle karmaşık bir ruh hali içindeydim ki herhangi bir insanla düzgün bir ilişki sürdürebilmem hemen hemen olanaksızdı. Ayrı kaldığımız 8 yıl boyunca ikimiz de değişmiştik. Kederim ve duygusal çalkantılarım duygularımı bir eşle paylaşmamın önünde engeldi. Geçen süre içinde onun neler yaşamış olabileceğini düşünemiyordum. İkimizin de aynı anda ilgiye ihtiyacı vardı. Fakat ne o ne de ben birbirimize yardımcı olabilecek kadar güçlüydük. Jimmy benim için her zaman mükemmel bir arkadaş olmuş, Nadia ile Yemen'de bulunduğum yıllarda fotoğrafımı cüzdanında saklamıştı. Ne var ki İngiltere'de birlikte olduğumuz her gün yavaş yavaş birbirimizden koptuğumuzu hissediyorduk. Ayrılırken dost kalmak istedik. Zaten ben de onun Liam'ın yanında olmasını istiyordum. Diyeceğim onunla iyi ayrıldık. Liam 2 yaşındayken Jimmy uzun bir tatil için hep birlikte gelecek yıl ailesiyle St. Kitts'e gitmeyi önerdi. Liam babasının başka arkadaşlarıyla tanışırken diğer yandan birlikte harika bir tatil geçirecektik. Müthiş bir fikir olduğunu düşündüm ve gidip biletlerimizi ayırttık. Karayipler'de oğlum ve Jimmy'nin ailesiyle yapacağımız tatili iple çekmeye başladım. O sıralarda aynı arkadaş çevresinden olan Paul'le çok sık görüşüyordum. Paul'ün ailesi de St. Kitts'tendi. Fakat hep birlikte yolculuğa çıkacağımız zamanın 9 ay öncesinde Sian'a hamile kalmıştım. Bunu öğrendiğimde ve tarihlerin çakıştığını anladığımda tatile gidemeyeceğimi biliyordum artık. Benim hamilelik dönemlerim çok zor geçer. Liam'dan önce ve sonra toplam 9 düşük yapmıştım. Doktorlar bunu rahim duvarının zayıflığına bağlıyorlardı. Bence Yemen'de uyuşturucu ilaç kullanmadan müdahale etmelerinden kaynaklanıyor. Bazen bu sürelerde neden hamile kalmaya çalışarak bedenime işkence edip durduğumu merak ediyorum. Herhalde tek açıklaması şu an sahip olduğum çocuklarımı doğurmanın benim kaderim olması. Siyan doğduktan 2 yıl sonra kısırlaşma operasyonundan geçmek için doktora gittim. Artık biri Yemen'de, ikisi Birmingham'da 3 çocuğum olduğuna göre oldukça makul bir davranış gibi görünmüştü. Fakat içimden bir ses de doğru olmayacağını söylüyordu. Bir türlü karar veremiyordum. Doktora fikrimi değiştirdiğimi, nedenini açıklayamayacağımı fakat bana artık doğru gelmediğini söyledim. Kızmıştı. Başka birine randevu verebilecekken zamanını kaybettirdiğimi söyledi. Hemen çıkıp gittim. Doğru şeyi yaptığımı biliyordum. Çok geçmeden bu defa Mark'a hamile kaldığımı öğrendim. Meğer muayeneye gittiğim gün zaten hamileymişim. Sezgilerimin baskın çıkmasının nedeni de buydu sanırım. İyi ki yapmamıştım. Çünkü Mark, sahip olduğum çocukların en yaramaz olmasına rağmen aynı zamanda en büyük neşe kaynağım. Siyan'a hamile kaldığımı öğrendiğimde zaten 2 defa ikiz kaybetmiştim ve şimdi yine ikiz çocuk beklediğim söyleniyordu. Maalesef yine düşük yaptım. Fakat bu kez bebeklerden sadece birini. Diğerini hamilelik dönemim boyunca taşımayı sürdürdüm. Benim küçük, mucizevi bebeğim Siyan'ın doğumu tatil yapmayı planladığımız Kasım ayına rastlıyordu. Ama ben yine de kendim gidemesem bile Liam'ın bu sevinçten mahrum kalmasını istemiyordum. Babasıyla bir süre vakit geçirmek ve onun ülkesini görmek harika bir deneyim olacaktı. Ansızın zihnimin derinliklerinde tehlike çanları çalmaya başladı. Ya Jimmy de Liam'ı alıkoymaya karar verirse, ya tarih tekerrür ederse, Jimmy'nin teklifini kabul etmekle aptallık mı ediyordum yoksa? İçimdeki sesleri bastırmaya karar verdim. Jimmy'yi ve ailesini 20 yıldır tanıyor, onlara tamamıyla güveniyordum. Neredeyse kendi ailem kadar yakındım onlara. Babama ve onun kafadan olanlara benzemezlerdi. Hem Orta Doğu'ya değil, Batı Hint adalarına gidiyorlardı. Liam ve Jimmy, Karayipler'e gitmek üzere yola çıktığında doğum yapmaya çok az kalmıştı. Bunun düşüncesi beni oyalıyor, kaygı duyabileceğim diğer sorunları zihnimden uzaklaştırıyordu. Birkaç gün sonra Siyan'ı doğurdum. Doğumda hiçbir sorun yaşamadım. Liam'da olduğu gibi gene ağrı kesici almayı reddetmiştim. Çünkü Nadia almadığına göre ben niye alayım diye düşünüyordum. Zaten artık eğer mümkünse ve doğumda sorun çıktığında başımızda eğitimli iki kişiler ve iyi bir tıbbi donanım varsa doğal yollarla yapılanın doğumların en iyisi olduğuna inanıyorum. Liam'ın St. Kitts'te 6 hafta kalacak olması bana yeni doğan bebeğimle bir süre, Yemen geleneklerinde olduğu gibi yaklaşık 40 gün sakin sakin vakit geçirebilme fırsatı vermişti. Çok hoş zamanlardı. Gerçi Liam'la telefonda hemen her gün konuşmak bana 400 poundluk bir telefon faturasına mal olmuştu. Ama onun ne kadar harika vakit geçirdiği de sesinden hemen belli oluyordu. Liam'la ilgili kaygılarımdan kurtulup Siyan'la geçirdiğim vaktin tadını doyasıya çıkarabilmek telefon faturalarını ödemeye değerdi doğrusu. Liam simsiyah bir tenle çıkıp geldiğinde onun karşısına dinç ve hazır çıkabilecektim. Siyan gülücükler saçmaya başlamış ve ben ağrısız sızısız ayağa kalkabiliyordum.